Ayrım 37, sayfa 401, 22. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Philip O'Hare, philipohare@thetimes.co.uk. Kimden? Ellie Howard, ellyhoward@thenation.co.uk. Sizinle iletişime bu şekilde geçtiğim için kusura bakmayın ama anlayacağınızı umuyorum. Babanızla aynı yaşlarda olduğunu tahmin ettiğim Anthony O'Hare adında birini arıyorum. Times'ın geçen Mayıs sayısında babanızın isminin Anthony olduğunu belirtmiştiniz. Benim aradığım Anthony O'Hare, 1960'ların başlarında bir süre Londra'da, uzun sürede yurt dışında, özellikle Orta Afrika'da yaşamış ve orada öldüğü tahmin ediliyor. Sizinle aynı isimde bir oğlu olduğu dışında hakkında pek bilgim yok. Eğer siz oysanız ya da Anthony O'Hare'e ne olduğunu biliyorsanız beni cevaplar mısınız? Yıllar önce onu tanıyan ve ne durumda olduğunu bilmeyi çok isteyen ortak bir tanıdığımız var kendisiyle. Pek duyulmuş bir isim olmadığı için umutluyum ama yardımınıza da çok ihtiyacım var. En iyi dileklerimle Ellie Howard. Yeni bina, yıkık dökük depoların rastgele dizildiği ve orada yemektense açlıktan ölmeyi tercih edeceği yan yana sıralanmış, sevimsiz lokantalarla dolu halini gördükten sonra bir daha adım atmadığı bir bölgedeydi. Bölgenin her santimetre karesi yerle bir edilmiş, kalabalık yolların yerini geniş, pürüzsüz meydanlar ve metal direkler almış, çoğunun yapı iskelesi hala üzerinde duran ışıl ışıl ofis binaları dikilmişti. Pazartesi günü tam olarak taşınmadan önce yeni masalarına, yeni bilgisayarlarına ve telefon sistemine alışmaları için düzenlenen turla buraya gelmişlerdi. Ellie, yazı işleri çalışanlarıyla birlikte çeşitli departmanlarda gezinirken klasörlü ve transfer koordinatörü yazılı yaka kartlı genç bir adam onlara üretim alanını, bilgi merkezini ve tuvaletleri gezdiriyordu. Yeni yerler onlara tanıtılırken Ellie takım arkadaşlarının tepkilerini, özellikle de modern ve gösterişli ofisleri beğenen gençlerin heyecanını izliyordu. Oraya defalarca gittiği belli olan Melissa ise adamın eksik bıraktığını düşündüğü bilgileri vermek için sık sık araya giriyordu. Rupert, geniş ve düzenli alanı incelerken "Saklanacak hiçbir yer yok," diye espri yaptı. Ellie, onun ne kadar haklı olduğunu düşündü. Melissa'nın güneybatı tarafında bulunan ofisi baştan aşağı camdandı ve yazı işlerinin tam merkezine bakıyordu. Departmanlarında başka kimsenin özel odasının olmaması bazı iş arkadaşlarını rahatsız etmişti. Sizler de buraya oturacaksınız. Bütün yazarlar geniş, oval şekilli tek bir masada oturacaktı. Masanın ortasından çıkan kablolar düz ekran bilgisayarlara bağlanıyordu. Köşe yazarlarından biri, "Kim nereye oturacak?" diye sordu. Melissa listesine göz attı. "Ben de bunun üzerinde çalışıyorum. Bazılarını henüz kararlaştıramadım. Ama Rupert, sen şurada oturacaksın. Ariana, sen buraya. Tim, sen şuradaki sandalyeye. Edwina, sen de." Ona da bir yer gösterdi. Bu durum Ellie'ye okulda netbol oynadıkları zamanları anımsatmıştı. Aklına kalabalığın arasından seçilen ve bir yere yerleştirilen kişinin rahatlığı gelmişti. Sandalyelerin hemen hepsi dolmuştu ama Ellie hala ayaktaydı. "Şey, Melissa, ben nereye oturacağım?" diye sormaya teşebbüs etti. Melissa başka bir masaya baktı. Herkesin sabit bir yerde oturması saçma olur. Bir yerin bütün gün işgal edilmesine gerek yok. Konuşurken Ellie'ye bakmıyordu. Ellie, ayak parmaklarının ayakkabılarının içinde kenetlendiğini hissetti. "Benim kendi masam olmayacak mı?" diyorsun. "Hayır, bazılarının sabit bir masaya ihtiyacı yok," diyorum yalnızca. "İyi ama ben her gün ofise geliyorum. Nasıl olur bilmiyorum." Melissa'yı köşeye çekip ayda ancak bir kez ofise gelen Ariana'nın neden özel sandalyesi olduğunu sormalıydı. Sesine yansıyan kederden de kurtulmalı, çenesini kapamalıydı. "Neden yazı işlerinde tek?" "Dediğim gibi Ellie, bazı şeyler hala oturmuş değil. Ne zaman istersen çalışabileceğin bir masa bulacaksın." "Evet, hadi. Şimdi de haber departmanına gidelim. Onlar da bizimle aynı gün taşınıyorlar." Konu burada kapanmıştı. Eli sandığından da düşük bir seviyeye indiğini görüyordu şimdi. Ariana ile göz göze geldiğinde kızın gözlerini kaçırdığını fark etti ve var olmayan mesajlarını kontrol etmek için telefonuna baktı. Kütüphane artık yerin altında değildi. Yeni bilgi kaynağı merkezi iki kat yukarıda, çok büyük ve inanılmaz derecede egzotik saksı bitkileriyle çevrili alana kurulmuştu. Ortadaki alanın arkasında çok geç bir adamla konuşan huysuz kütüphaneciyi gördü. Dijital ve ciltli bölgelere ayrılan raflara baktı. Yeni ofisteki bütün işaret sistemi küçük harflerle yazılmıştı ki bunun baş editör yardımcısını sinirlendireceğini tahmin ediyordu. Küflü gazete kokusu ve karanlık köşelerle dolu eski arşivin tozlu odalarıyla arasında ancak bu kadar fark olabilirdi. Aniden içini nostaljik bir duygu sardı. Rory'nin onu manyetik bir güçle çektiğini hissetmesi dışında buraya neden geldiğinden emin değildi. Belki affedilip affedilmediğini görmek istiyor, belki de onunla Melissa'nın planladığı oturma düzenini konuşmak istiyordu. Ellie onun konuşabileceği birkaç kişiden biri olduğunu fark etmişti. Sonra kütüphaneci onu gördü. Ellie elini kaldırarak "Affedersin," dedi. "Etrafa bakınıyordum yalnızca." "Rory'yi arıyorsan o eski binada." Sesi hiç de içten değildi. Ellie "Teşekkürler," dedi af niteliğinde bir şeyler söylemeye çalışarak. Herkese bu kadar yabancılaşması gereksizdi. "Harika görünüyor. İnanılmaz bir iş çıkarmışsınız." Adam "Bitti sayılır," dedi ve gülümsedi. Gülümsediğinde daha genç ve daha kaygısız görünüyordu. Adamın yüzünde daha önce fark etmediği bir şey gördü. Rahatlama, aynı zamanda da nezaket. İnsanları yanlış anlamak ne kadar da kolay diye düşündü Ellie. "Yardım edebileceğim bir konu var mıydı?" "Hayır, ben..." Adam tekrar gülümsedi. "Dediğim gibi, o eski binada." "Teşekkürler. Sana engel olmayayım. Çok işim var belli ki." Ellie bir masaya yürüyüp fotokopisi çekilmiş kütüphaneyi kullanma rehberinden bir tane alıp özenle katladı ve oradan çıkarken çantasına attı. Öğleden sonrasını bundan böyle kullanamayacağı masasının başında internetten Anthony O'Hare'i araştırarak geçirdi. Bunu defalarca yapmış, Anthony O'Hare'lerin sayısı ve bir dünyada var oldukları düşüncesi her defasında onu şaşkına çevirmişti. Çeşitli sitelerde genç Anthony O'Hare'ler de vardı. Yaşamları amatör soy bilimciler tarafından incelenen, Pensilvanya mezarlıklarına gömülü, yıllar önce ölen Anthony O'Hare'ler de bulunuyordu. Biri Güney Afrika'da çalışmış bir fizikçi, diğeri kitaplarını kendi yayımlayan bir kurgu yazarı, üçüncüsü ise Swansea'daki bir bara yapılan saldırının kurbanlarından biriydi. Ellie her ihtimale karşı hepsini, yaşlarını ve kimliklerini incelemişti. Telefonu çaldı ve bu bir mesajı olduğunu haber verdi. John'un ismini gördüğünde Rory olmadığı için hayal kırıklığına uğradığını fark ederek şaşırdı. Toplantı. Melissa'nın sekreteri masasının başında duruyordu. "Geçen gece konuşamadığım için kusura bakma. Seni özlediğimi bilmeni istiyorum. Burnunda tutuyorsun. J. Öpücükler." "Evet, affedersin," dedi. Sekreter hala tepesindeydi. "Affedersin, geliyorum hemen." Var olmayan bir şeyden yine bir anlam çıkarmış olmamak için her bir cümleyi ayrıştırarak mesajı tekrar okudu. Ama ortadaydı işte. "Seni özlediğimi bilmeni istiyorum." Belgelerini toparlayıp yüzüne bir tebessüm takınarak Rupert'tan hemen önce ofise girdi. İçeri en son giren kişi olmamak önemliydi. Melissa'nın ofisinde de dışarıda olduğu gibi tek sandalyesiz yazar olmak istemiyordu. İlerideki günlerin yazıları üzerine konuşulup nasıl bir yol izleneceği irdelenirken Ellie sessizce oturuyordu. O sabah yaşadığı aşağılanmış duygusundan kurtulmuştu. Ariana'nın artık inzivaya çekilmiş, adı dillere düşmüş bir aktrisle yaptığı röportaj bile onu heyecanlandırmamıştı. Zihni aniden kucağına düşen kelimelerle meşguldü. "Seni özlediğimi bilmeni istedim." Bunun anlamı neydi? Dileğinin gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini düşünmeye cesaret edemiyordu. Biraz bronz tenli, bikinili karısının üzerinde bıraktığı kötü etkiyi de aklından çıkarmıştı. Masaj yapan çilli ellerin hayali, öfke dolu beyaz parmaklarla yer değiştirmişti. Şimdi, evliliklerini kurtarmak için son çare olarak gittikleri tatilde John'la karısının tartıştıklarını hayal ediyordu. Ona mesaj göndermemesi için uyarmış olmasına karşın o mesajı görünce içten içe mutlu olan bitkin ve üzgün bir adam olarak görüyordu artık onu. "Büyük beklentiler içine girme," diye uyardı kendini. Bu küçük bir avuntudan başka bir şey olmayabilir. Herkes tatilin sonunda yanındakinden tiksinir. Belki de John, Ellie'nin ona sadık kaldığından emin olmak istiyordu yalnızca. Ama Ellie, kendini bunlarla tehdit etmeye çalışırken bile hangisine inanmak istediğini iyi biliyordu. "Evet Ellie, aşk mektubu hikayesi ne durumda?" "Tanrım." Ellie kucağındaki belgeleri karıştırıp kendinden emin bir ses tonu benimsemeye çalıştı. "Aslında çok fazla bilgi topladım. Kadınla görüştüm. Bir hikaye yazmaya yetecek kadar bilgi edindim." "Güzel." Melissa şaşırmış gibi bir kaşını kaldırmıştı. "Ama..." Ellie yutkundu. "Ne kadarını kullanabileceğimizden emin değilim. Biraz hassas bir konu." "İkisi de hayatta mı?" "Hayır. Adam ölmüş. Daha doğrusu kadın öldüğünü sanıyor." "O halde kadının adını değiştir. Ben bir sorun göremiyorum. Kadın o mektupları çoktan unutmuştur." "Ha, unuttuğunu hiç sanmıyorum." Ellie kelimelerini dikkatle seçmeye çalışıyordu. "Neredeyse hepsini anımsıyor. Aşkın dilini çözmek için onları kullanabileceğimi düşünmüştüm ben. Aşk mektupları zamanla ne kadar değişti bilirsin." "Gerçek mektupları kullanmamayı mı düşünüyorsun?" "Evet." Ellie yanıt verdiğinde ne kadar rahatladığını hissetti. Jennifer'ın mektuplarını ortaya dökmek istemiyordu. Şimdi onu koltuğuna oturmuş, yıllardır kendine sakladığı hikayesini anlattığı halini gözünde canlandırıyordu. "Belki başka örnekler bulabilirim. Salı gününe kadar. Belki kitaplar, derlemeler olabilir. Zaten yayınlanmış materyalleri yeniden yayınlayalım mı diyorsun?" O da sessizliğe gömülmüştü. O ve Melissa, Buckingham zehirli bir baloncuğun içinde hapsolmuşlardı sanki. Yaptığı hiçbir şeyin bu kadını memnun etmeyeceğini hissediyordu artık. Bu konu üzerinde çalıştığın sürede diğer yazarlar 3 defa 2000 kelimelik yazı yazabilirdi. Melissa, kaleminin tepesini masasına vurdu. "Yaz şu yazıyı artık Ellie." Sesi soğuk denecek kadar bıkkın çıkmıştı. "Yaz ve kimliği açıklama." Kadın muhtemelen kimin mektuplarından bahsedildiğini asla anlamayacak. Ve bu konuya harcadığın zamanı düşününce sıra dışı bir şey olacağını düşünüyorum. Melissa'nın dudaklarına bütün odayı saran ışıltılı bir tebessüm yazılmıştı, yayılmıştı. "Evet, devam edelim. Sağlık bölümünden henüz liste gelmedi. Sizde var mı?" Ellie onu binadan çıkarken gördü. Güvenlik görevlisi Ronald'la şakalaşıp basamaklardan inerek uzaklaştı. Yağmur yağıyordu ve sırtında bir sırt çantasıyla soğuk havaya karşı başını eğerek yürüyordu. "Selam." Ellie ona yetişene kadar koşmuştu. Rory ona baktı. Belirsiz bir sesle "Selam" dedi. Metro istasyonuna doğru gidiyordu ve basamaklara vardığında da adımlarını yavaşlatmadı. "Bir şey içmek ister misin?" diye soracaktım. "İşim var." "Nereye gidiyorsun?" Yeraltı sisteminin Victorian tarzındaki akustiğine, ayak seslerinin gürültüsüne karşı bağırmak zorunda kalmıştı. "Yeni binaya." Etrafları işten eve giden insanlarla çevrelenmişti. Ellie, kalabalık insan selinin arasından basamakları inmeye çalışırken ayakları yere basmıyordu sanki. "Vay canına, fazla mesai yapıyorsun." "Hayır, kendini fazla yormasın diye amirin sona kalan işlerine yardım ediyorum. Onu gördüm bugün." Rory yanıt vermeyince, "Bana iyi davrandı" diye ekledi. "Ne güzel, iyi adamdır zaten." Ellie, bilet kulübesine varıncaya kadar Rory'nin yanından yürümeye çalıştı. Rory, diğerlerinin geçmesine izin vermek için yana çekildi. "Çok saçma gerçekten" dedi Ellie. "Kim olduklarını hiç bilmediğin insanların yanından..." "Ne istiyorsun benden Ellie?" Ellie dudağını ısırdı. Kulaklarını takmış insanlar, bir engelle karşılaşan, su misali iki yana ayrılarak yanlarından geçerken yollarına çıktıkları için söylenip duruyorlardı. Eli, elini yağmurdan ıslanan saçına götürdü. Özür dilemek istiyorum, dün sabah yüzünden. Sorun yok. Hayır var ama bu. Bak, olanların seninle ilgisi yok ve senden gerçekten hoşlanıyorum. Bu yalnızca şey. Bak, bu hiç umurumda değil. Sorun yok dedim ya Eli. Boş ver gitsin. Rory böyle deyip bilet kulübesine yönelirken Eli de peşindeydi. Rory ona dönmeden önce yüz ifadesini şöyle bir görmüştü. Gerçekten korkunç bir şekilde bakıyordu. Eli dehşete kapıldı. Yürüyen merdivenlerde onun arkasına geçti. Genç adamın atkısının üzerinde biriken küçük yağmur damlalarını silkelememek için kendini zor tuttu. Rory, gerçekten çok üzgünüm. Rory yere bakıyordu. Sonra buz gibi bakışlarını ona dikti. Evli öyle mi? Ne? Senin, şu arkadaşın. Söylediklerinden açıkça anlaşılıyordu. Bana öyle bakma. Nasıl bakıyorum? Ona aşık olmak istemedim. Rory hafif ve kaba bir kahkaha attı. Yürüyen merdivenin sonuna geldiler. Rory hızla ilerlerken eli ona yetişmek için koşmak zorunda kalmıştı. Tünel havasızdı ve yanık lastik gibi kokuyordu. Böyle bir şey olsun istemedim. Saçmalık. Sen bir seçim yaptın, herkes yapar. Ne yani? Sen hiç heyecan yaşamadın mı? Bir şeyin çekimine kapılmadın mı? Rory ona döndü. Tabii ki yaşadım ama kendimi kontrol etmesem başka birinin canının yanacağını bilirim ve geri adım atarım. Elinin yanakları kızardı. Kusursuz musun yani? Hayır ama bu şartlarda senin de bir kurban olduğun söylenemez. Muhtemelen onun evli olduğunu biliyordun ve buna rağmen devam ettin. Onu reddetme şansın vardı. Öyle hissetmedim. Rory sesini alaycı bir şekilde yükseltti. Bu iş ikimizi aşar. Sanırım o aşk mektupları seni sandığından daha çok etkilemiş. Aa, bravo Bay Gerçekçi. Duygularını musluk gibi açıp kapayabilmen ne güzel. Evet, kendimi ona bıraktım, tamam mı? Ahlaksızım, evet. Düşüncesiz miyim? Söylediklerine bakılırsa kesinlikle öyleyim. Ama büyülü şeyler hissediyorum ve hiç merak etme, başından beri bedelini de ödüyorum. Ama bu işte yalnız değilsin, öyle değil mi? Her davranışın bir bedeli vardır Eli. Bence dünya bunu görüp kararlarını buna göre veren ve kendini akıntıya bırakan insanlar olarak ikiye ayrılıyor. Aman Tanrım, ne kadar kendini beğenmiş göründüğünün farkında mısın? Eli, şimdi tünelin derinliklerine ilerlerken meraklı bakışlarını üzerine diken yolcuların neredeyse hiç farkında olmadan bağırıyordu. Evet, senin dünyada kimse hata yapmaz mı? Bir kez yapar dedi Rory. Bir kez hata yapabilirsin. Rory, ne söyleyeceğine karar vermeye çalışırcasına çenesini gerip uzaklara baktı. Sonra ona döndü. Ben de bir zamanlar diğer taraftaydım. Tamam mı Eli? Karşı koyamayacağı birini bulan birini sevdim. Sonra adam onu terk etti. Ben de tekrar hayatıma girmesine izin verdim ve ikinci defa beni yıktı. O yüzden evet, neden bahsettiğini anlıyorum. Eli olduğu yerde kalmıştı. Tren yaklaşırken gürültüyle birlikte sıcaklık da artmıştı. Yolcular ilerledi. Rory gürültüyü bastırmaya çalışarak ''Biliyor musun?'' dedi. ''O adama aşık olduğun için seni yargılamıyorum. Kim bilir? Belki de hayatının aşkıdır. Belki karısı gerçekten onsuz çok daha mutlu olacak. Belki ikiniz gerçekten birbiriniz için yaratılmışsınızdır. Ama beni reddedebilirdin.'' Eli şimdi hiç beklemediği açık ve net bir şey görmüştü yüzünde. ''İşte benim sıkıntım bu. Bana hayır diyebilirdin. Doğrusu bu olurdu. Tam kapı kapanırken Rory trene atladı. Ardından tren sağır edici bir inlemeyle uzaklaştı. Eli, tren gözden kayboluncaya kadar aydınlık camdan ona baktı. Kimin açısından doğrusu bu olurdu? Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Philip. P-H-I-L-L-I-P. Rupert. R-U-P-E-R-T. Ariana, A-R-I-A-N-N-A. Tim, T-I-M. Edwina, E-D-W-I-N-A. Swansea, S-W-A-N-S-E-A. Buckingham, BUCKINGHAM Ronald RONALD Victorian VIKTORYEN